Ayrım 8, sayfa 63. Anais, Le Coq ve ekibindeki diğer adamları ofisinde toplantıya çağırdı. Onları beklerken gözleriyle çevresini kuşatan dekoru taradı. Nispeten geniş olan odası polis merkezinin birinci katındaydı. François de Sordi sokağına bakan bir penceresi vardı. Bir diğeri de koridora bakıyordu. Bu içteki pencereye meraklı gözlerden korunmak için stor takılmıştı. Anais, storu hiç kapatmazdı. Karakolun hareketliliğiyle iç içe olmayı tercih ediyordu. Şu an karakola alışılmadık bir sükunet hakimdi. Pazar sabahının sessizliği. Anais sadece giriş katından gelen belli belirsiz bir uğultu duyuyordu. Ayılmaları için gece hücrelere kapatılmış olanlar evlerine yollanıyordu. Nöbetçi savcı gece gözaltına alınmış olanların serbest bırakılmasına izin vermişti. Ehliyetsiz şoför müsveddeleri, birkaç gram ot veya kokain bulundurmaktan gözaltına alınmış gençler, diskotek kavgacıları. Akvaryumda toplanmış cumartesi gecesi hasadı. E-postalarına baktı. Longo istediği fotoğrafları PDF formatında göndermişti. Hepsini yazıcıya yolladı. Sonra kahve almak için koridora çıktı. Döndüğünde bir dizi iç karartıcı fotoğraf onu bekliyordu. Büyük bir dikkatle kurbanın dövmelerini inceledi. Bir kelt haçı, bir Maori freski. Güllerden oluşan bir taşla çevrili bir yılan. Adamın seçici zevkleri vardı. Son fotoğrafı eline aldı. Boğanın kellesi bir kasap tezgahı gibi otopsi masasının üstüne konulmuştu. Burun deliklerinde bir tek maydanoz eksikti. Longo'nun esprisi anlayışı mıydı bilemiyordu, yoksa bir kışkırtma mı? Ama bu resmi gördüğü için memnundu. Resimde katilin deliliği güçlü bir şekilde görülüyordu. Çılgınlığının öfkesinin bir tür hayvanın tecessümü. Geniş burun delikleri, kocaman boynuzlar, genlerinden gelen hararetle kömürleşmiş gibi duran kapkara deri. Siyah bir cilayla kaplı gibi görünen iri gözleri, ölmüş olmasına rağmen, soğuğa rağmen, bakım çukurunun dibinde saatlerce kalmış olmasına rağmen parlıyordu. Hala ayakta duran Anais fotoğrafları bıraktı ve kahvesinden birkaç yudum aldı. Karnı gurulduyordu. Saatlerden beri bir şey yememişti. Belki de günlerden beri. Gecenin kalan kısmını son günlerde eski Yunan mitolojisine veya hayvan kesmeye meraklı bir kaçın serbest bırakılıp bırakılmadığını öğrenmek için hapishaneleri ve psikiyatri enstitülerini aramakla geçirmişti. Sadece uyku sersemi gardiyanlarla konuşabilmişti. Daha sonra yeniden denemek gerekiyordu. Rosny'deki Jandarma Kriminal Enstitüsü ile Fransa'daki işlenmiş bütün suçların kaydının tutulduğu Jandarma Adli Araştırma ve Dokumentasyon Teknik Servisini de aramıştı. Ama bir netice alamamıştı. Pazar günü sabahın 5'inde gerçekten de konuşacak kimse yoktu. Ardından internette Minotaurus efsanesini araştırmıştı. Herkes gibi bu efsaneyi ana hatlarıyla biliyordu. Ayrıntılar için hafızasını tazelemeye ihtiyacı vardı. Her şey yaratığın babası Minos'un hikayesiyle başlıyordu. Tanrıların tanrısı Zeus ile bir ölümlü olan Europa'nın oğlu Minos, Girit kralı tarafından evlat edinilmiş, sonra da adanın hükümdarı olmuştu. Tanrılara olan yakınlığını ispatlamak için de deniz tanrısı Poseidon'dan bir dilek dilemiş, denizden görkemli bir boğa çıkarmasını istemişti. Poseidon da hayvanı daha sonra kendisine kurban etmesi koşuluyla bunu kabul etmişti. Ama Minos sözünü tutmamıştı. Hayvanın güzelliğine vurulmuş, onu kurban etmemiş ve sürülerin arasına damızlık olarak göndermişti. Buna çok öfkelenen Poseidon da Minos'un karısı Pasife'nin hayvana büyük bir aşkla tutulmasını sağlamıştı. Pasife, hayvanla birleşmiş ve boğa başlı, insan bedenli bir yaratık doğurmuştu. Minotaurus. Minos bu yasak meyveyi gizlemek için mimandarı Dadalios'a Labirentus sarayını yaptırmış ve yaratığı oraya kapatmıştı. Daha sonra Minos Atina Savaşı'nı kazanmış ve Atina hükümdarını Minotaurus'a kurban olarak sunulmak üzere her 7 yıl delikanlı ile 7 genç kız göndermeye zorlamıştı. Kral bu korkunç haraca oğlu Tesus yaratığı öldürmek için bu kervana katılmaya karar verene kadar boyun eğmişti. Tesus, Minos'un kızlarının Adrian'ın yardımıyla Minotaurus'u öldürmeyi, sonra da labirentten çıkış yolunu bulmayı başarmıştı. Anais'in ön sözüne göre kurban hem mitolojik canavarın hem de onun kurbanlarının ölüme yollanan genç insanlar simgesiydi. Boğa kellesiyle yüzü parçalanmış bu adam sembolik olarak Minotaurus tarafından öldürülmüştü. Yeniden masasına oturdu ve gerindi. Somut olaya dönmek için kafasından bu mitolojik efsaneyi, teoriyi uzaklaştırdı. %80 saf eroin. Bu çok önemli bir ipucuydu. Anıları düşüncelerine üstün geldi. Orleans Asayiş Şube Müdürlüğü'nde göreve başladığında soruşturmaların ana konusunun uyuşturucu olacağını anlamış ve küçük bir kişisel staj yapmaya karar vermişti. Bir hafta izin almış, polis kimliğini ve silahını çekmeceye koyarak Hollanda'ya gitmişti. Amsterdam'ın banliyösünde torbacılarla buluşmuştu. Bunlar, üzerinde kolayca çizgi oluşması için Cam bir sehpadan başka mobilyası olmayan, evler kiralayan heriflerdi. Onların önünde birkaç çizgiyi de burnuna çekmişti. Ayrıca plastik torba içine sıkıştırılarak paketlenmiş taş halinde kokain de istemişti. Sonra tuvalete gitmiş ve sosis biçimindeki torbayı makatına yerleştirmişti. Ülkedesine dönmeden önce herkesin yaptığı gibi. Bu şekilde zehri kıçında hissederek yolculuk yapmıştı. Böylece gerçekten de mesleğiyle bütünleşme duygusu tatmıştı. Ortama sızmıyordu. Onun içine işleyen ortamdı. Kimseyi tutuklamamıştı. Bu topraklarda hiçbir yetkisi yoktu. Sadece onlar gibi yaşamıştı ve bir karar almıştı. Bundan böyle mesleğini bu şekilde icra edecekti. İliklerinde hissederek. Hayatı sadece bu olacaktı. Kapısı vuruldu. Ardından da dört adam paldır küldür odasına daldı. Leko kravatıyla iki dirhem bir çekirdekti. Pazar ayinine gider gibi. Caffar onun tam tersiydi. Bir karış sakal, kirpi gibi saçlar, bir evsiz gibi buruş buruş giysiler. Conante kabanı ve kelleşmeye başlayan kafasıyla o denli sıradan görünüyordu ki bu onun için bir avantaja dönüşüyordu. Herkesin Zak diye çağırdığı Zak Raui başında küçük şapkasıyla hüzünlü bir palyaço gibi görünüyordu. Ama dudaklarındaki kıvrımın oldukça ürkütücü bir görüntüsü vardı. Ünlü Tunus gülümsemesi. Dört silahşörler. Biri hepsi için, hepsi Anais için. Çoğalttığı resmi dağıttı ve etkisini göstermesi için bekledi. Lekoz yüzünü buruşturdu. Caffar gülümsedi. Conante aptalca bir edayla başını salladı. Zak kuşkulu bir tavırla şapkasının dar kenarıyla oynadı. Anais stratejisini açıkladı. Katilin kimliğini saptamak yerine cesedin kimliğini saptayacaklardı. Bununla mı diye sordu Caffar elindeki resmi sallayarak. Anais adli tabiple yaptığı konuşmayı özetledi. Öldürücü vuruş, uyuşturucunun mükemmel kalitesi ve öncelikle de kurbanın bir evsiz olması. Tüm bu veriler araştırma alanını daraltıyordu. Caffar sen evsizlerle ilgilen. Hangi semtlerde yaşadıklarını biliyoruz değil mi? Çok var. Saç kesimi ve yaşı göz önüne alınırsa adamımız bir varoş evsizinden ziyade marjinal takılan biriymiş. Tekno müzik konserlerini, müzik festivallerini takip edecek tipte biri. O halde Victor Hugo Caddesi'ne, St. Catherine Sokağı'na, General Saray Meydanı'na, Gambetta Meydanı ile St. Project Meydanı'na bakmamız gerekiyor. Garı unutma, önce oraya git. Caffar başıyla onarladı. Tüm buralara dolaştıktan sonra kiliselere, ATM kabinlerine, terk edilmiş binalara da bak. Elindeki fotoğrafları bulabildiğin tüm punklara, evsizlere, dilenen sokak soytarılarına göster. Ayrıca sığınma evlerini, hastaneleri, sosyal yardım kuruluşlarını ziyaret et. Yani tüm dernekleri. Caffar fotoğraftaki parçalanmış surata bakarak sakalını kaşıyordu. 40 yaşında bu polis de evsiz statüsüne yakın biriydi. Boşanmıştı. Nafaka ödemeyi inatla reddediyordu. Peşinde aile mahkemesinden bir yargıç vardı ve bir küçük otelden diğerine yer değiştirerek yaşıyordu. İçiyordu. Dibe vurmuştu. At yarışı ve poker oynuyordu. Üstelik De Etable sokağındaki bir fahişe sayesinde ek işler yaparak gelirini arttırdığı bile söyleniyordu. Gerçekten de karlı bir ilişkiydi. Şehrin batakhanelerini haraca kesmek için gerekliydi. Sen torbacılara dolaştı Dana İsleko'ya. Onları nerede bulurum? Zaka sor. Eğer piyasaya beyaz eroin sürüldüyse bu gözden kaçmaz. Eroin zaten beyaz değil midir? Yöntem açısından hiç kimse Lekoz'un eline su dökemezdi. Ama saha deneyi konusunda eksikliği vardı. Eroin asla beyaz olmaz, kahverengidir. Bağımlılar onu toz veya taş halinde tüketir. Bu tip bir mal %10 ile 30 arasında eroin içerir. Adamımızı öldüren maldaki eroin oranı %80 idi. Bu çok standart dışı. Lekoz bir öğrenci gibi defterine not alıyordu. Ayrıca Bordeaux-Akitanya bölge jandarma karakolunu da ara. Uyuşturucu satıcılarının sabıka dosyalarını içeren arşivleri var. İsimleri ve adresleri al. Etraf kızışacak. Polisler arasındaki savaş sona erdi. Onlara olayı anlat. Sana yardımcı olacaklardır. Bordeaux hapishanesiyle de temasa geç. Uyuşturucu işine bulaşmış tüm herifleri öğren. Eğer adamlar hapisteyse haberleri vardır merak etme. Her seferinde ellerindeki fotoğrafı göster. Lekoz parlak Mont Blanc ile hala yazmaya devam ediyordu. Mat bir teni, kadın gibi kıvrık kirpikleri, çok ince bir boynu ve jöleli parlak saçları vardı. Sessiz sinema dönemindeki bir aktörü andıran parlak görünümüyle onu savaşa yollamak iyi bir fikir miydi, Anais bilmiyordu. Eczaneleri de dolaş diye ekledi. Bağımlılar onların en iyi müşterileridir. Bugün pazar. Nöbetçi olanlarla başlarsın. Diğerlerinin ev adreslerini bul. Anais Conante'ye döndü. Conante'nin gözleri kıpkırmızıydı. Geceyi garın güvenlik kameralarının kaydettiği görüntüleri izleyerek geçirmişti. Dikkatini çeken bir şey var mı? Maalesef hiçbir şey. Üstelik bakım çukuru ölü noktada. Ya otopark? Olağanüstü bir şey yok. Plakaları almaları ve son 48 saat içinde oraya park etmiş sürücüleri bugün karakollara çağırmaları için iki stajyeri gece yataklarından kaldırdım. Ya kapı kapı dolaşma işi, gar personeli, terk edilmiş binaları işgal eden evsizler. Suçla mücadele şubesinin adamlarıyla birlikte hemen işe koyulduk. Ama şimdilik görgü tanığı yok. Anais mucize beklemiyordu. Elindeki resimle oraya dön. Fotoğrafı güvenlikçilere, çevredeki evsizlere göster. Adamımız oralara takılan bir evsiz olabilir. Konante kaban yakasının ardından başını salladı. Anais Zak'a döndü. Eskiden tam bir serseri, bir canki, bir araba hırsızı olan Zak, yabancılar lezyonuna katılır gibi polis olmuştu. Her şeyin üzerine sünger çekmiş ve yeni bir başlangıç yapmıştı. Anais onu kafası kesilen boğanın izini bulmakla görevlendirmişti. Elleri cebinde, sırtını duvara dayamış bir şekilde tek düze bir tonda konuşmaya başladı. Hayvan yetiştiricilerini uyandırmakla işe başladım. Grandland'de, Bask ülkesinde ve Gaskonya'da 10 kadar yetiştirici var. Kamaj ve Alpilles'i de katarsak sayı 40'a çıkıyor. Şimdilik elimde bir şey yok. Veterinerleri aradın mı? Zakraoui ona göz kırptı. Anais bu labali tavrı nedeniyle ona kızmadı. Uyanır uyanmaz şef. Peki mezbahalar, entegre et tesisleri, bakılıyor. Zakraoui duvardan uzaklaştı. Bir soru şef, sadece meraktan. Seni dinliyorum. Bu kellenin bir dövüş boğasına ait olduğunu nereden biliyorsun? Babam bir boğa güreşi tutkunuydu. Çocukluğum arenalarda geçti. Dövüş boğalarının boynuzları diğerlerininkiyle mukayese bile edilemez. Başkaca farklılıklar da var ama şimdi sana ders veremem. Anais halinden hoşnuttu. Babasından en ufak bir heyecana kapılmadan söz etmişti. Ne sesi titremiş ne de çatallanmıştı. Adrenalin ve coşku onu bu sabah her zamankinden daha güçlü kılmıştı. Hep kurbandan söz ettik dedi Caffar. Peki ya katil? Tam olarak nasıl birini alıyoruz? Soğukkanlı, acımasız, başkalarını kullanmasını bilen biri. Umarım benim eski karım cinayet sırasında başka bir yerde olduğunu kanıtlar dedi Caffar başını sallayarak. Diğerleri gülüştü. Saçmalamayı bırakın dedi Anais. Cinayetin sahnelenmesini göz önünde bulundurursak tepkisel, tutkulu ve bir anda işlenmiş bir cinayet olmadığı kesin. Adam her şeyi planlamış. En ince ayrıntısına kadar. Bunun bir intikam cinayeti olması şansı da oldukça az. Geriye sadece düpedüz kaçık bir katil kalıyor. Duygusuz, soğuk, acımasız. Eski Yunan mitolojisinin etkisinde bir kaçık. Toplantının sona erdiğini göstermek için Anais ayağa kalktı. Bu işe koyulmaya yarayan açık bir davetti. Dört asayiş şube polisi kapıya doğru yürüdü. Lekoz eşikte durdu ve başını çevirerek omuzun üzerinden konuştu. Unutuyordum. Gardaki hafızasını yitirmiş adamı bulmuşlar. Nerede? Uzakta değil. Pierre Janet Enstitüsü'nde. Delilerle birlikte. Matthias Freire servisindeki vizitleri tamamladıktan ve acil servisi şöyle bir dolaştıktan sonra Pascal Michel'den aldığı bilgileri teyit etmek için öğlen saatlerinde yeniden bilgisayarının karşısına yerleşmişti. Bir önceki gün yaptığı gibi ilk olarak rehberde araştırdı. Arkaron havzasında Odenge'de Pascal Michel diye biri yoktu. Ne Akitanya'nın illerinde ne de Fransa'nın başka bir yerinde tıbbi bir kayıt vardı. Hastanenin idare ofisini aradı ve nöbetçi memurla birlikte ismi araştırdı. Sosyal güvenlik kurumuna kayıtlı Pascal Michel diye biri yoktu. Freire telefonu kapattı. Dışarıda bütün hararetiyle bir petank turnuvası devam ediyordu. Dipnot, petank. Fransa'nın taşrasında toprak, kum, çakıl ve çim alanlarda çapı 7.05 ile 8 santim arasında değişen metal toplarla, bilyelerle oynanan geleneksel bir oyun. Birbirine çarpan topların ve hastaların gülüşmeleri duyuluyordu. Sadece seslerden bile kimlerin oynadığını anlayabiliyordu. Psikiyatr yeniden cep telefonunu eline aldı ve Odenge Belediyesi'ni aradı. Cevap yoktu. Günlerden pazardı. Bu kez jandarma karakoluna telefon açtı. Vakayı anlattı ve sesi, özgüveni, kullandığı tıbbi terimler sayesinde iyi niyetini ispatlamakta hiç zorluk çekmedi. Odenge küçük bir kasabaydı. Belediyede çalışanları herkes tanıyordu. Helen Offert diye biri orada çalışmıyordu. Freire jandarmaya teşekkür etti. Sezgileri güçlüydü. Kovboy hatıralarını bilinçsiz olarak çarpıtıyor ya da her parçayı kendi yaratıyordu. Teşhisi doğruydu. Yeniden internete döndü ve Kap Ferret haritasını inceledi. Bu şehirdeki ve çevresindeki faal şantiyeleri gösteren bir web hizmetiydi. Matthias her şirketin adını not etti. Sonra yine internetten bu şirketlerin patronlarının ve şantiye şeflerinin adını aradı. T. Bider diye bir isme rastlamadı. Dışarıda hala toplar birbirine çarpıyor, bunlara kontrolsüz kahkahalar, sızlanmalar ve çığlıklar eşlik ediyordu. Freire adet yerini bulsun diye Michel'in son söylediklerini de kontrol etti. Babası Arkoron havzasındaki bir köyde Marsak'ta doğmuştu. Annesi köyün ana caddesindeki tütün mamullerinin de satıldığı bir bar işletiyordu. Ekranında bölgenin haritasını ayrıntı olarak inceledi ancak köyü bulamadı. Freire harita üzerindeki işaretleri, isimleri yeniden dikkatle inceledi. Havzadaki iç deniz, Kuşadası, Kap Ferret Tepesi, Pilat Kumulu. Yabancı yalan söylemişti. Ama gizemin anahtarı bu bölgedeydi. Telefonu çaldı. Arayan acil servis hemşiresiydi. Rahatsız ettiğim için özür dilerim doktor. Cep telefonunuzu aradık ama Freire saatine baktı, 12.15'ti. Nöbetim 13'te başlıyor. Evet ama ziyaretçiniz var. Nerede? Burada, acil serviste. Kim? Hemşire kısa bir tereddüt yaşadı. Polis. Ayrım sonu sayfa 71. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Maori. M-A-O-R-I. Rosni. R-O-S-N-Y. Minos. M-I-N-O-S. Zeus. Z-E-U-S. Europa. E-U-R-O-P-A. Poseidon. P-O-S-E-I-D-O-N. Pasifae. P-A-S-I-P-H-A-E. Daidalos. D-A-I-D-A-L-O-S. Labirintos. L-A-B-Y-R-I-N-T-H-O-S. Theseus. T-H-E-S-E-U-S. Ariadne. A-R-I-A-D-N-E. Amsterdam. A-M-S-T-E-R-D-A-M. Caffar. J-A-F-F-A-R. Conante. C-O-N-A-N-T-E. Zakrau. Z-A-K-R-A-O-U-I. Saint Catherine. S-A-I-N-T-E. C-A-T-H-E-R-I-N-E. General Saray. G-E-N-E-R-A-L. S-A-R-R-A-I-L. Gambetta. G-A-M-B-E-T-T-A. Saint Projet. S-A-I-N-T. P-R-O-J-E-T. De Etable. D-E-S-E-T-A-B-L-E-S. Mont Blanc. M-O-N-T-B-L-A-N-C. Grandlande. G-R-A-N-D-E. L-A-N-D-E. Camargue. C-A-M-A-R-G-U-E. Alpilles. A-L-P-I-L-L-E-S. Arcaron. A-R-C-A-C-H-O-N. Odenj. A-U-D-E-N-G-E. Petank. P-E-T-A-N-K. Helen Offert. H-E-L-E-N-E-A-U-F-F-E-R-T. Kap Ferret. C-A-P-F-E-R-R-E-T. Marsak. M-A-R-S-A-C. Pilat. P-I-L-A-T.